Ayrım 24. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 290. Belle Benedict ne tam olarak kaç yaşında olduğunu biliyor, ne de bunu öğrenmek istiyordu. Yıllar kemiklerini bir parça paslandırmış, karamel renkli tenini çikolataya daha yakın bir tonda koyulaştırmıştı ama ne çekik gözlerindeki topaz pırıltısını geliştirebilmiş, ne de tenindeki arzuları yatıştırabilmişti. Bazı geceler rüyasında sevmiş olduğu tek erkeğin sıcaklığını görüyor, zevkten sırılsıklam uyanıyordu. Dünya tarihinde kızışmış tek koca karıyım herhalde. Tanrı beni bağışlasın diye düşünüyordu en ufak bir utangaçlık göstermeden. Hatta daha çok gizli bir gurura kapılarak. Utanç duygusunu aynada kendine bakıp da o yağız dişi tay bedeninin hüzün verici bir yığın sarkık et parçasına dönüştüğünü gördüğünde duyuyordu. Kocam görecek olsa dehşete kapılıp başını çevirirdi diye düşünüyordu. Hayatta olsaydı yılların onun içinde geçip gitmiş olacağı ve artık kendisini 15 yaşındayken baştan çıkarmış olan o aynı kıvrak ve neşeli iri yarı adam olmayacağı aklından bile geçmiyordu. Ancak Bell'in ne geçmişi anmak için yatakta ne de yıpranmış bedenine yakınmak için aynanın karşısında kalmak gibi bir lüks ayıracak vakti vardı. Kiliseye ve çarşıya gittiği pazar günleri dışında her sabah işine gitmek için şafakla kalkıyordu. Bu son bir yıl boyunca bir dakika bile boş vakti olmamıştı. Çünkü işini bitirir bitirmez oğluna bakmak için koşa koşa eve geliyordu. Onu göğsüne bağlayıp taşıyarak ninniler söylediği zamanlardaki gibi yine baby diye çağırma başlamıştı. Bana böyle deme anne. Arkadaşlarım alay edecekler diye yakınıyordu oğlu ama aslında artık hiç arkadaşı kalmamıştı. Hepsini yitirmişti. Tıpkı işini, karısını, çocuklarını ve belleğini yitirdiği gibi. Zavallı baby diye içini çekiyordu anası ama ona acımıyor, hatta birazcık kıskanıyordu. Daha uzun yıllar ölmeye niyeti yoktu ve kendisi yaşadığı sürece oğlu güvende olacaktı. Felsefesi adım adım her defasında bir günü yaşamaktı. Geleceği varsayılan bir yarın için kendini üzmeye değmezdi. Mississippi'de köle olan büyük babası geçmiş önümüzdedir demişti ona. Gerçek olan tek şey odur. Geçmişten hayat için bilgi ve deneyim çıkarabiliriz. Şimdiki zaman bir hayaldir çünkü geçmişin bir parçası olması bir an bile sürmez. Gelecek ise içi görünmeyen karanlık bir deliktir. Belki orada değildir bile çünkü hemen şimdi ölüm çıkabilir karşımıza. Timothy'nin annesiyle babasının yanında hizmetçi olarak o kadar uzun yıllardır çalışıyordu ki konağın onsuz zamanını hatırlamak zordu. Onu işe aldıklarında hala efsanevi bir kadındı. Sanki suyun altında yüzüyormuş gibi hareket eden incecik belli o zencilerden biriydi. Evlen benimle diyordu ona Timothy mutfakta. Yemek konusunda tek becerisi olan gözlemelerini atıştırırken. Öyle güzelsin ki annemin hizmetçisi olacağına sinema yıldızı olmalıydın. Sinemadaki tek zenciler siyaha boyanmış beyazlardır diye gülüyordu o da. Gürültülü kahkahalar atan bir serseri, dinlenmek için bir gölge ararken yoluna çıktığında Bell henüz çok gençti. Dünyayı alt üst edip zamanın kurallarını değiştirebilecek yakıcı bir tutkuyla birbirlerine derhal aşık olmuşlar, İkinci Dünya Savaşı yıllarında tozlu bir yolda sonsuz düzen kamyonuna bindiğinde onu ilk ve son kez gören Olga'nın kehanette bulunduğu gibi iki yaşam birden sürecek olan King Benedict, ana rahmine böylece düşmüştü. Onu dünyaya getirdikten birkaç gün sonra Bell, oğlunun ağırlığını 9 ay boyunca kalbinin hemen altında taşımasını ve doğumun sıkıntılarını unutarak erkeğini çiftliğin içinde yeniden köşe bucak kovalamaya başlamıştı. Ahırdaki ineklerin, mısır tarlalarındaki kuşların, ambardaki akreplerin yanı başında adet kanlarına bata çıka sevişiyorlardı. Küçük King ilk adımlarını duraksayarak atmaya başladığında, aşkı tükenen ve bu doymak bilmez hurinin bacakları arasında ruhunu ve erkekliğini kaybetmekten korkan babası, belin başından uyurken testiği bir tutam saçı hatıra diye yanına alarak kaçmıştı. Tutku dolu onca birleşmenin heyecanı arasında Tanrı'nın huzurunda bir de o kutsal bağla birleşmeleri yolunda vaftiz kilisesi rahibinin yaptığı baskılara kulaklarını tıkamıştı. Kilise defterine bir imza atmak Bell için pek fark etmiyor, o kendisini evli sayıyordu. Ömrünün geri kalan yıllarında aşığının soyadını kullanmış, bir sonraki yarım yüzyıl boyunca koynuna giren pek çok erkeğe kocasının geçici olarak yolculuğa çıktığını söylemişti hep. Onca kez yinelemekten sonunda buna kendisi de inanır olmuştu. Bu yüzden aynada bedenini çıplak görmek onu öfkelendiriyor, uzaktaki kocası aklına geldikçe bir an önce geri dönmezsen pörsümüş bir deri parçasından başka bir şey bulamayacaksın diye yakınıyordu. Ocak ayında o sabah kent denizden gelen amansız bir rüzgarın ortalığı silip süpürmesiyle uyanmıştı. Bel Benedict, pazar günlerindeki ve bütün partilerdeki kılığı olan cam göbeği giysisiyle aynı tondaki şapkasını, ayakkabılarını ve eldivenlerini giydi. Kraliçe Elizabeth'in hep aynı renkte kıyafetlerle ortaya çıktığına dikkat etmiş, onunkilere benzer bir şey bulana kadar rahat etmemişti. Timothy Dwayne, Bel'in oturduğu gösterişsiz binanın önünde otomobilinin içinde bekliyordu onu. "Ölümsüz değilsin Bel. Sen artık olmadığın zaman oğlun ne yapacak?" demişti Timothy. "King kendi başının çaresine bakması gereken 14 yaşındaki tek çocuk olmayacak. 14 değil, 53 yaşında o. Pratik hayatta 14 yaşında. İyi ya, ben de zaten bundan söz ediyorum. Her zaman bir delikanlı olarak kalacak. Belki de kalmaz, olgunlaşabilir. Bir parça parayla her şey sizin için çok daha kolay olabilir. İnatçılık etmesene be kadın. Sana söyledim ya, Tim, yapılacak bir şey yok. Sigorta şirketinin avukatı bizimle çok açık konuştu. Hiçbir hakkımız yokmuş. Sırf merhametlerinden bize 10.000 dolar verecekler ama henüz değil. Yerine getirilmesi gereken pek çok formalite var. Ben bu işlerden anlamam ama bize yol gösterebilecek arkadaşım var. Gregory Reeves, bürosundaki saksı ormanında kabul etti onları. Bel, kraliçe giysileriyle içeriye bir zafer girişi yapmış, emektar deri kanepeye oturarak oğlu King Benedict'in garip durumunu anlatmaya koyulmuştu. Reeves, bir yandan uzak bir geçmişin yankısı gibi çınlayan bu adın kökenini bulmak için geçit vermez belleğine eşelerken, dikkatle dinliyordu onu. Kulağa bu kadar hoş gelen bir adın unutulmasının olanaksızlığı karşısında onu daha önce nerede duyduğunu soruyordu kendi kendine. Kadının söylediğine göre King iyi bir Hristiyandı ama Tanrı ona kolay bir hayat vermemişti. Her zaman yoksul olmuşlardı ve ilk başlarda durmadan yeni arkadaşlarıyla vedalaşarak ve okul değiştirerek iş aramak için oradan oraya dolaşmışlardı. King annesinin adı olmayan bir kasabada geçici olarak kaldıkları bir odada onu tek başına bırakarak herhangi bir talibinin peşi sıra ortadan kaybolabileceği kuşkusuyla büyümüştü. Melankolik ve çekingen bir çocuktu. Güney Pasifik'teki 2 yıllık savaş da üzerindeki güvensizliği söküp atamamıştı. Geri döndüğünde evlenmiş, 2 de çocuğu olmuştu. Hayatını inşaat işçisi olarak kazanıyordu. Son yıllarda evliliği tökezlemeye başlamıştı. Karısı onu terk etmekle tehdit ediyor, çocukları ona bir zavallı gözüyle bakıyorlardı. Bel, oğlunun son derece gergin ve üzüntülü olduğunu fark ediyor, geçirdiği başka buhranlarda olduğu gibi yeniden içmeye başlamasından korkuyordu. İşler zaten kötü gidiyordu. Kazayla birlikte büsbütün mahvolmuştu. King Benedict, 2. hat hizasındayken iskele çökmüş ve aşağı düşerek yere çarpmıştı. Yediği darbe onu birkaç saniye sersemletmiş ama ayağa kalkmayı başarmıştı. Görünürde sadece hafif bereleri vardı ama yine de onu hastaneye götürmüşler, oradan da alışıldık bir muayeneden sonra salıvermişlerdi. Başının ağrısı geçip de konuşmaya başlar başlamaz bir de bakmışlardı ki, ne nerede olduğunu hatırlıyor, ne de yakınlarını tanıyabiliyordu. Delikanlılık çağına geri döndüğünü sanıyordu. Annesi çok geçmeden belleğinin sadece 14 yaşına kadar erişebildiğini, ondan sonrasında denizin dibi gibi bir boşluk olduğunu keşfetmişti. Onu içten ve dıştan adam akıllı muayene etmişler, bedenindeki her deliğe sondalar takmışlar, beynine elektrik akımı vermişler, haftalar boyu sorular sormuşlar, hipnotize edip ruhunun fotoğrafını çekmişler ama böylesine dramatik bir bellek kaybı için mantıklı bir neden bulamamışlardı. Doktorların başvurduğu yöntemler onda herhangi bir organik bozukluk saptamaya yetmemişti. Oyun arkadaşları gözüyle baktığı çocuklarını kandırmak için budalaca yalanlar uydurarak, yaramaz bir çocuk gibi davranmaya ve annesiyle karıştırdığı karısının gözetiminden kaçmaya başlamıştı. Bel Benedict'in kim olduğunu bir türlü tanıyamıyor, onu çok genç ve güzel bir kadın olarak hatırlıyordu. Ama yine de daha sonraki aylarda tanımadığı bu yaşlı kadına bir can simidine sarılır gibi 4 elle sarılmıştı. Belirsizliklerle dolu bir dünyada güvenli olan tek şey o. Akrabaları ile arkadaşları bellek kaybı hastalığına inanmayı reddetmişlerdi. Belki de isterik bir şakadır bu diyorlardı. Çok geçmeden de onun aklının aralıklarında bir tanıma belirtisi arama çabalarından bıkmışlardı. Sigorta şirketi de inanmamıştı ona. Emekli maaşı alıp ömrünün geri kalanında bir sakat gibi bakılmak için bu palavrayı uydurmakla suçlanıyordu. Aslında basit bir darbe yemişti ve düzenbazın tekiydi. Karısı her dışarı çıktığında King kendini terk edilmiş hissediyordu. Aşığını eve yatmaya getirmeye başlayınca da Belbenedik müdahale etme zamanının geldiğini düşünerek oğlunu alıp kendisiyle birlikte oturması için evine götürmüştü. Yanında olduğu aylar boyunca onu dikkatle gözlemleyerek 14 yaş sonrası ile ilgili hiçbir anı bulamamıştı. King yavaş yavaş yatışmıştı. İyi bir can yoldaşıydı. Annesi onun yanında olmasından mutluydu. Davranışındaki tek gariplik duyduğunu söylediği sesler ve gördüğü hayallerdi. Ama ikisi de doktorların en küçük bir önem vermedikleri, hayal gücünün bu elle dokunulmaz ürünlerine alışmışlardı. Timothy Duane, hastane raporlarını ve sigorta iş şirketi avukatlarının mektuplarını yanında getirmişti. Reese, o kadar iyi bildiği o savaşma ateşini, savaşçılara özgü o çılgınca önseziyi bedeninin her noktasında hissederek belgelere şöyle bir göz attı. Mesleğinin en iyi yanıydı bu. Karmaşık davalara, zor çatışmalara ve tartışmalara bayılırdı. Dava açmak isterseniz bunu bir an önce yapmak zorundasınız çünkü kazadan başlayarak sadece bir yıllık bir süreniz var. Ama o zaman bana 10.000 doları vermezler ki. Bu dava çok daha değerli olabilir Senyora Benedict. Büyük bir olasılıkla bunu size vakit kazanmak için ve onları dava etme hakkınızı kaybedesiniz diye önermişlerdir. Kadın 10.000 doların bütün bir hayat boyu çabalaması sonunda biriktirebildiğinden daha fazla olduğunu dehşetle düşündü ama bu adam onda güven duygusu uyandırıyordu. Ve Timothy Duane haklıydı. Oğlunu son derece belirsiz bir gelecekten korumalıydı. O akşam Reese davayı patronuna götürdü. O kadar heyecanlıydı ki bu güzel zenci kadını ve bir darbede delikanlılık çağına geri dönen orta yaşlı olduğunu ona anlatırken dili dolanıyordu. Kazandığımızı bir düşünün. Bu zavallı insanların hayatlarını değiştireceğiz ama saçının dibine kadar kalkmış şeytani kaşlar ve alaylı bir bakış karşısında bulmuştu kendini. Zamanınızı aptallıklarla harcamayın Gregory dedi ona. Başınızı derde soktuğunuza değmez. Kazanma olasılığının uzak olduğunu, yıllarca sürecek araştırmaların, düzinelerle bilir kişilerin pek çok iş saatinin gerekebileceğini ve sonucun bir hiç olabileceğini, beyinde bellek kaybını haklı gösterebilecek bir doku bozukluğu olmadıkça hiçbir jürinin bu hastalığa inanmayacağını anlattı ona. Reese içini bir hüsran dalgasının sardığını hissetti. Başkalarının kararlarına uymaktan bıkmıştı. Her geçen gün kendini biraz daha huzursuz ve işinde hayal kırıklığına uğramış buluyor, bağımsız olacağı zamanları ufukta göremiyordu. Bu olumsuz yanıtı fırsat bilerek tek başına onca kez prova ettiği veda konuşmasını orkide meraklısı ihtiyarın suratına çarpıverdi. O gece eve döndüğünde Shannon'ı salonda yere uzanmış televizyon seyreder buldu. Gurur ve kaygı karışımı bir duyguyla öptü onu. Şirketten istifa ettim. Bundan sonra artık tek başıma çalışacağım. ''Bunu kutlamak gerek.'' diye bağırdı genç kadın. ''Kutlamaktan söz açılmışken Greg, bebeğin şerefine de kadeh kaldıralım.'' ''Hangi bebeğin?'' ''Beklediğimiz bebeğin.'' diye gülümsedi Shannon, yanındaki şişeden ona bir kadeh içki doldurarak. Judy Reeves, ikinci kocasından boşandığında, adamın ilk karısından olanlar da dahil olmak üzere bütün çocukları kendi yanına almıştı. Evlilikleri zamanla kocasının hepsini kaybettiği kavgalar ve kırgınlıklar kabusuna dönüşmüştü. Kesin olarak ayrılma zamanı geldiğinde babalarının çocukları götürmesi olasılığı ortaya atılmamıştı bile. Judy ile o iki esmer küçük arasındaki sevgi öylesine sağlam ve coşkuluydu ki onların öz annesi olmadığını hiç kimse anımsamıyordu. Kadın bekar kalmaya birkaç ay zor dayanabildi. Sıcak bir cumartesi günü ailesini plaja götürmüştü. Yanında 3 çocuğu ve 1 köpeği ile birlikte bir karavan içinde tatil yapmakta olan Kuzey Kaliforniyalı boylu boslu bir veterinerle tanıştı sonra. Hayvanı arabada çiğnemiş ve arka ayakları felç olmuştu. Ama sahibi mesleki deneyiminin gerektirdiği biçimde onu daha iyi bir hayata uğurlamaktansa çocukların yardımıyla hareket etmesini sağlayan bir donanım icat etmişti ve köpek ön ayaklarıyla koşarken çocuklar da sırayla onu arkadan tutuyorlardı. Sevinç havlamalarıyla dalgalar arasında yuvarlanan kötürüm hayvanın bu manzarası Judy'nin çocuklarını oraya çekmiş, böylece tanışmışlardı. Judy, çizgili bir mayonun dikişlerinden dışarı taşarak hiç ara vermeden dondurma üstüne dondurma yiyordu. Veteriner böylesine bir çıplak şişmanlık karşısında dehşet ve hayranlık karışımı bir duyguyla ona baka kalmıştı. Ama kısa bir ahbaplıktan sonra dost olmuşlar, adam onun görüntüsünü unutarak güneş battıktan sonra yemeğe davet etmişti. İki aile pizzaları ve hamburgerleri mideye indirerek bitirmişlerdi günü. Adam ailesini alarak yaşadığı Napa Vadisi'ne dönmüş, Judy'nin aklı da onda kalmıştı. İlk kocası Jim Morgan'ın zamanından beri hem yatakta hem de esaslı bir kavgada karşısına çıkabilecek kapasitede bir adam bulamamıştı. Jim Morgan iyi hal nedeniyle hapisten çıkmış ve o zamanlar Judy o koca bıyıklı cüceyle evli olduğu halde mahkumiyetin tek bir gününü bile onu sevgiyle anmadan geçiremediğini söylemek için eski karısını telefonla aramıştı. Ama Judy artık başka havalardaydı. Üstelik Morgan bağnazlığına, annesinin Bahai inancının hoşgörüsünü benimsemiş olan Judy'nin akıl erdiremediği gerici bir Hristiyan mezhebine girmişti. Bu yüzden de yeniden yalnız kaldığında onu görmeyi istememişti. Judy'nin aklından geçirdiği mesajlar dağları ve geniş üzüm bağlarını kat etmiş, kısa bir süre sonra veteriner onu ziyaret etmek için geri dönmüştü. Bütün çocuklarla ve o zamana kadar artık tümüyle Judy'ye bağımlı olan büyük anne Nora ile birlikte bir haftalık bir balayı geçirmişlerdi. Charles Reeves'in 30 yıl önce satın aldığı kulübe eski köhne haline geri dönmüştü. Nora, evini felaketten kurtarmak için bir şey yapamadan, termitler, toz ve zamanın akışı, ahşap duvarların işini ağır ağır bitirmişti. Bir akşam Judy ile kocası yaşlı kadını ziyarete gittiklerinde, onu hasır koltuğunda söğüdün altında oturur buldular. Çünkü sundurmanın damı çökmüş, sütunlar çürümüştü. "Pekala hanımefendi, siz de gelir bizimle oturursunuz," dedi damat. "Teşekkürler oğlum ama bu mümkün değil. Perşembe günü beni burada bulamazsa ilahi bilimler doktorunun ne kadar şaşıracağını düşünsenize." "Annen neden söz ediyor?" "Babamın hayaletinin perşembe günleri kendisini ziyarete geldiğini sanıyor. Bu yüzden hiç istemedi bu evi bırakmayı," diye açıkladı Judy. "Sorun değil hanımefendi. Kocanıza yeni adresini bildiren bir not bırakırız," diye çareyi buldu adam. Bu kadar basit bir çözüm kimsenin aklına gelmemişti. Nora yerinden kalkarak öğretmenlikten gelen kusursuz el yazısıyla bir not yazdı. Onca yoksulluktan kurtulmuş inci kolyesini, içi eski fotoğraf dolu bir kutuyu ve kocasının yaptığı bir iki tabloyu aldı. Sakin bir tavırla gidip kızının otomobiline yerleşti. Judy, annesinin hasır koltuğunu ona gereksinim duyabileceği düşüncesiyle bagaja attı. Evin kapısına bir kilit asarak arkalarına bakmadan çekip gittiler. Charles Reeves mesajı bulmuş olsa gerekti. Tıpkı dul eşinin her ev değiştirişinde bıraktığı öteki mesajları bulduğu gibi. Çünkü ölüm sonrası randevularına tek bir perşembe bile gelmemezlik etmemiş, Nora da kendisini öteki dünyaya bağlayan portakalın ipini elinden bırakmamıştı. Gregory'nin Shannon'la evlendiği yıl ablası veterinerle, annesiyle ve çeşitli yaşlarda, renklerde ve soyadlarda bir yığın çocukla birlikte oturuyor, 8. çocuğunu bekliyor ve aşık olduğunu itiraf ediyordu. Yaşantısı pek de kolay değildi. Evin yarısı hayvan kimliğine ayrılmıştı. Sürekli olarak gelip geçen hasta hayvanlara katlanmak zorundaydı. Havada bir ilaç kokusu vardı. Çocuklar it gibi dolaşıyorlardı ve Nora Reeves bir hayal dünyasına merhametine sığınmış, öteki ihtiyarların torunlarına çorap ördükleri bir yaşta gençliğine geri dönmüştü. Yine de Judy kendini ilk kez mutlu görüyordu. Sonunda iyi bir eş bulmuştu ve yuvasının dışında çalışmasına gerek yoktu. Kocası bütün klanı besleyebilmek için kebapları tepeleme yığıyor, çikolatalı bisküvileri toptancıdan alıyordu. Hamileliğine, güzel sofralara ve korkunç iştahına rağmen Judy yavaş yavaş zayıflamaya başlamıştı. Doğum yaptıktan birkaç ay sonra da genç kızlığındaki kiloya indi. Kardeşinin düğününü açık renk tüllerden gösterişli bir giysi ve zarif bir hasır şapkayla, yanında pazar giysileri içinde 7 çocuğu, 8.'si kucağında, kız öğrenci kıyafetindeki annesi ve arka ayaklarını bir donanımın desteklediği ama yüzünde mutlu hayvanlara özgü güler gibi bir ifade taşıyan kötürüm bir köpekle birlikte 3. kocasının kolunda gelmişti. "Judy halanla büyük annen Nora'ya selam versene," dedi Gregory Margaret'a. O zamanlar artık 11 yaşındaydı ve hala çok ufak tefekti ama yetişkin bir kadın gibi davranıyordu. Kızcağız o güne kadar ne bu küp gibi şişko kadından ne de kafasında fiyonguyla bu bunak ihtiyardan söz edildiğini duymuş, bu sirk görüntüsünün bir tür şaka olduğunu sanmıştı. Doğrusu babasının mizah duygusunu anlayamıyordu. Damat düğününde bir Latin havası vermek istemiş, misyon mahallesinden bir mariachi topluluğu tutmuştu. Yemekler de eski sevgililerinden biri olan Rosemary'nin eseriydi. Bu güzel kadın evlendiği için ona hınç duymuyordu çünkü onu koca olarak asla istemiş değildi. Birçok yemek kitabı yazmıştı ve hayatını ziyafetler hazırlayarak kazanıyor, emrindeki ekip sayesinde bir Meksika partisine, Japon iş adamları için bir öğle yemeğine ya da Fransız usulü bir akşam yemeğine aynı beceriyle yetişiyordu. Düğünün ilgi odağı haline gelen Shannon, beyaz organzadan şık ve masum giysisinin içerisinde ard arda pasodobleler, bolerolar, koridolar yapıp durmuştu. Ta ki içkiyi fazla kaçırıp odasına çekilmek zorunda kalana kadar. Gecenin geri kalanında Gregory Reese ile Timothy Duane o eski jitterbug ve rock'n'roll günlerindeki gibi Carmen'le dans etmişlerdi. O arada dayı da yüzünde annesinin kişiliğindeki bu yeni görünüm karşısında şaşkın bir ifadeyle onları seyrediyordu. ''Bu çocuk tıpkı Juan Jose'ye benziyor.'' dedi Gregory. ''Hayır, tıpkı bana benziyor.'' diye karşılık verdi Carmen. Bir sürü gereçle ve kafası yepyeni düşüncelerle dolu olarak Tayland, Bali ve Hindistan gezilerinden yeni dönmüştü. Bu işteki siparişlerden başını alamıyordu. Atölye olarak bir yer kiralamış, birkaç Vietnamlı göçmen tutarak kendisine yardım etmeleri için onları yetiştirmişti. Dai'nin okulda olduğu saatlerde işçilerinin sonradan üretecekleri takıların çizimini yapabildiği huzur ve sükûna kavuşuyordu. Yeteri kadar para biriktirebildiği anda kendi dükkanını açmayı düşündüğünü anlattı Gregory'ye. ''Bu iş böyle yürümez, köylü kafası var sende, borç istemelisin Carmen, işler krediyle yapılır.'' ''Bana Tamar demeni birkaç kez söyledim sana.'' ''Seni bankacımla tanıştırayım.'' ''Sonum senin gibi olsun istemiyorum Gregory, borçlarını 100 yılda bile ödeyip bitiremezsin.'' Doğruydu da, bankacı dostu bürosunu kurması için ona yeni bir kredi vermek zorunda kalmıştı ama bundan şikayetçi değildi. O yıl faizler ülkede görülmemiş düzeylere fırlamıştı. Gregory Reeves gibi müşterilerden yararlanmalıydı çünkü borçlarını ödeyecek kapasitede müşterileri pek kalmamıştı. Bu esinti fazla sürmezdi. Uzmanlar, ekonomik belirsizliğin başkanı yeniden seçime gitmeye zorlayacağı tahmininde bulunuyorlar. Adamcağızı zayıf ve aşırı liberal olmakla suçluyorlardı. Bu yerde ve bu zamanda bağışlanamayacak iki suçtu bu. Bürosunu bir Çin restoranının üst katına kurmuş, dedektif filmlerinde gördüğü gibi adını ve ünvanını altın yazılı koca koca harflerle camlara yazdırmıştı. Gregory Reeves, avukat. Bu yazı onun zaferini simgeliyordu. Aşağı sınıftan olduğu anlaşılıyor birader. Bundan daha adi bir şey görmedim diye yorumda bulundu Timothy Duane. Ama fikir Carmen'in hoşuna gitmiş, aynı şeyi arabesk bir yazıyla kendi dükkanında yapmaya karar vermişti. San Francisco'nun tam göbeğinde sonradan pek çok kez yararı dokunacak olan direkt bir asansörü ve acil çıkış kapısı bulunan geniş bir daireydi burası. Reeves'in binaya girdiği gün aşağıdaki restoranın Hong Kong kökenli sahibi yanında oğluyla birlikte onu saygılarını sunmaya yukarı çıkmıştı. Bu ufak tefek, yumuşak tavırlı, miyop genç adam meslekten jeologtu. Ama mineraller ve taşlarla en ufak bir yakınlığı yoktu. Aslında sadece sayıları seviyordu. Adı Mike Tong'tu ve babası bütün aileyi bu yeni vatana taşıdığında yaşı çok küçüktü. Avukat Bey'in hesaplarını tutacak bir muhasebeciye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Gregory de şimdilik bir tek müşterisi olduğunu, bu nedenle ona maaş ödeyemeyeceğini ama haftada birkaç saatliğine tutabileceğini anlattı. Mike Tong'un günün birinde en sadık muhafızı haline gelerek kendisini umutsuzluk ve iflastan kurtaracağı aklının ucundan bile geçmemişti. O zamana kadar Latin işçilerin sayısı çok artmıştı. 30 yıl içerisinde biz beyazlar bu ülkede azınlık olacağız diye tahminde bulunuyordu Timothy Duane. Reeves içinde büyüdüğü mahallenin deneyiminden ve İspanyolcayı iyi bilmesinden yararlanarak müşterilerini onların arasından bulmak istiyordu çünkü öteki alanlarda rekabet çok büyüktü. Dünyadaki avukatların 1/4'ü Birleşik Devletler'de yaşıyor, 370 kişiye bir avukat düşüyordu. Yine de asıl önemli neden en aşağıdakilere yardım etme düşüncesine vurulmuş olmasıydı. Latin göçmenlerin dertlerini herkesten fazla anlayabilirdi. Vaktiyle kendisi de bir ıslak telci olmuştu. Her iki dilde de iş görebilecek bir sekretere ihtiyacı vardı. Carmen de bu koşullara uyan Tina Fybich adında biriyle bağlantı kurmasını sağladı. Sekreter adayı henüz mobilyalar gelmeden büroda boy göstermişti. İçeride onca gönül macerasının suç ortağı olan İngiliz stili deri kanepe vardı yalnızca. Saksı içinde 10 tane kadar bitkiyle klasör ve dosyalar da yerlerde oraya buraya atılmıştı. Kadının bu dağınıklık içinde kendine yer açarak bir kitap sandığının üzerine oturması gerekti. Gregory meramını kusursuz bir İspanyolca ile anlatan ve sevecenlik dolu gözlerine tanımlanamaz bir ifadeyle ona bakan sakin ve tatlı bir hanımın karşısında buldu kendini. Onun yanında kendini rahat hissetmişti. Eksikliğini duyduğu bir huzur saçıyordu çevresine. Ona şöyle bir bakarak ne tavsiye mektuplarını gözden geçirdi ne de fazla soru sordu. İçgüdüsüne güveniyordu. Vedalaşırken kadın gözlüğünü çıkararak gülümsedi ve beni tanımadınız mı diye çekinerek sordu. Gregory gözlerini kaldırıp onu daha dikkatle inceledi. Ernestina Perada'ydı. Okulun helasındaki erotik oyunların yaramaz sincabı. Delikanlılık çağında hormonlarının kaynar kazanında cayır cayır kaynarken duyduğu şiddetli arzunun azabından onu kurtaran o sıcacık dişi kurt. Ayaküstü cinsel ilişkilerin ve pişmanlık yakınmalarının kadını. Azize Ernestina. Aklı başında bir hanımefendiye dönüşmüştü. Bir günlük bir sürü sevgili değiştirdikten sonra artık yaşı geçkinceyken telefon şirketinin memurlarından biriyle evlenmişti. Dediğine göre çocukları yoktu. Onlara gerek de duymuyordu. Kocası yeterliydi. Gregory'e Bay Faybich'in bir resmini gösterdi. Öyle sıradan ve olağan bir tipti ki onu gördükten bir dakika sonra yüzünü hatırlamak olanaksızdı. Gregory Reeves ne diyeceğini bilemeyerek elinde fotoğrafla gözleri yere dikili kala kalmıştı. Ben iyi bir sekreterim diye mırıldandı kadın utançtan kızararak. Bu durum ikimiz için de rahatsızlık yaratabilir Ernestina. Benden şikayetçi olmayacaksınız Bay Reeves. Bana Gregory de. Hayır, her şeye baştan başlamanız daha iyi olur. Geçmiş artık sayılmaz diyerek kocasını tanıdıktan sonra yaşantısını nasıl değiştirdiğini anlatmaya koyuldu. Adam sadece görünürde yumuşak huyluydu çünkü özel yaşamında tam bir dinamitti. Onun içindeki heyecanı yatıştırmayı başaran doymak bilmez ve sadık bir aşık olmuştu. Fırtınalı geçmişten geriye bulanık bir görüntüden başka bir şey kalmamıştı. Biraz da eskiden olanlara artık ilgi duymadığından şimdiki mutluluğu ona yetiyordu. Buna rağmen sizi hiç unutmadım. Çünkü siz yerine getirmeye niyeti olmadığı bir şey için asla söz vermeyen tek kişiydiniz, dedi. Yarın sabah 8'de sizi bekliyorum Tina diye gülümsedi Gregory elini sıkarak. Benimle iyi dalga geçtin diye sonradan Carmen'e telefonda sitem etti. Arkadaşının Ernestina Perada ile bir kabahat işledikleri gizli buluşmalarını bilen Carmen de bunun dalga geçmekle ilgisi olmadığını, onun Gregory için ideal bir sekreter olduğuna bütün kalbiyle inandığını yeminle söyledi. Yanılmamıştı da. Tina Faybich ile Mike Tong, Gregory Reeves'in kırılgan avukatlık bürosunun tek sağlam sütunları olacaklardı. Televizyonun İspanyolca kanalında tam dizi filmler saatinde reklam vererek Latin müşterileri çekmek de Carmen'in buluşu olmuştu. O roman kahramanlarının kaderleri için kendi ailesindekine duyduğundan çok fazla kaygı duyarak ekranın önünde hipnotize olmuş gibi oturan annesini hatırlıyordu. İkisi de reklamın bu derece etkili olabileceğini hesaplayamamışlardı. Melodrama her ara verilişinde üzerinde iyi dikilmiş kostümü ve mavi gözleriyle tam saygın bir Anglo-Sakson meslek sahibi görüntüsü içerisindeki Gregory Reeves görünüyor ama hizmetlerini sunmak için ağzını açtığında onu ekranın öbür yanından seyretmekte olan İspanyol asıllıların deyimlerini ve belirgin şivesini kullanarak mahalleye özgü hoş bir İspanyolca ile konuşuyordu. Ona güvenilebilir diye hüküm veriyorlardı olası müşteriler. O da bizlerden biri, sadece renkli farkı. Çok geçmeden restoranlardaki garsonlar, taksi şoförleri, inşaat işçileri ve önünden geçen ne kadar koyu renklerli işçi varsa hepsi onu tanıyorlardı. Başladığında elindeki tek iş King Benedict davasıydı. Bir aya kalmadan o kadar çok dava almıştı ki bir ortak olmayı düşündü. Yardımcı, evet, ortak asla diye tavsiyede bulundu Mike Tong. Haftada birkaç saatliğine anlaşmış olduğu halde bütün gününü büroda geçiriyordu. Aradan 2 yıl geçtikten sonra firmada 6 avukat, 1 resepsiyoncu, 3 sekreter çalışıyor ve Reeves, Kaliforniya'nın her yerinde davalara bakıyordu. Karadan çok havadan yolculuk ederek dünyanın parasını kazanıyor, kazandığından daha fazlasını da harcıyordu. Artık o zamanlar Mike Tong, bütün hayatını bir saksağın titizliğiyle denetlediği kahve makinesi, süpürgeler ve yedek tuvalet kağıtlarının yanı sıra dosyalar, kağıtlar, muhasebe defterleri, banka yazışmaları ve fotokopi makinesinin arasında daracık bürosunun dağınıklığı içerisinde geçiriyordu. Ötekiler Çinli'nin hasisliğini alaya alıyorlar, karton bardakları çöpün içinden toplayıp ertesi gün yeniden kullanmak üzere kutuya geri koymak için geceleri gizlice ofise geldiğini ileri sürüyorlardı. Ama bu şakalar Mike Tong'un umrunda bile değildi. Sayı boncuğunda hesapları toparlamaya vermişti kendini. 24. ayrımın sonu, sayfa 302.